Hayatın sesleri. Hoş geldiniz. Başladı Hayatın Sesleri sevgili dinleyenlerimiz. Bugün de 15.55 edeksiz sevgili Hayatın Sesleri dinleyicileriyle birlikte olmak istiyoruz. Gülşen Ayvaz, Feray Uz ve Meltem Avşar hazırladılar bugünkü Hayatın Sesleri'ni siz sevgili dinleyenlerimiz için. Sevgili Ayhan Taşçı yayınımızı sizlere ulaştırıyor ve ben Nilgün Doruk. Diliyoruz ve istiyoruz ki her zaman olduğu gibi 15.55 edek bugün de siz sevgili dinleyenlerimizle birlikte olalım. Çift 090 312 463 34 19 ve 463 34 21 numaralı telefonlarımızı arayabilirsiniz 15.55'e dek. hayatinsesleri@trt.net.tr elektronik posta adresimiz. Yine Hayatın Sesleri sosyal medya hesaplarımızın da adı. Facebook'tan, Twitter'dan ve Instagram'dan da ulaşabileceğiniz adresimizi de hatırlattıktan sonra Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin ilk müziği kulak veriyoruz şimdi.
Başımdaki yazmanın ben verdim parasını. Başımdaki yazmanın ben verdim parasını. Denizdeki takkanın ben aldım yarısını. Ben aldım yarısını. Denizdeki takkanın ben aldım yarısını. Penaltum yarısını. Ne yaz ne kış demedim, ben çalıştım sen cezdun. Ne yaz ne kış demedim, ben çalıştım sen cezdun. Kuma kuma üstüne, vallah canımdan bezdum. Vallah canımdan bezdum. Kuma kuma üstüne, vallah canımdan bezdum. Vallah canımdan bezdum. Tükettin gençliğimi, yaşlı bırakıp kaçtın. Tükettin gençliğimi, yaşlı bırakıp kaçtın. Sen beni saçı uzun, akli kesem usandın. Akli kesem usandın. Sen beni saçı uzun, akli kesem usandın. Akli kesem usandın. Bunca yıl ettiğine bu kadar söz çok mudur? Bunca yıl ettiğine bu kadar söz çok mudur? Uy senin kitabında insaf vicdan yok mudur? İnsaf vicdan yok mudur? Uy senin kitabında insaf vicdan yok mudur? İnsaf vicdan yok mudur?
Lezzet hikayeleri. On 15.08'i gösteriyor Türkiye'de saatlerimiz. Evet, hamsiu balığı gibi hop hop oynatacağım dedi. Evet. Dolayısıyla mevsim itibariyle hamsi şu anda balıklar arasında en çok tercih edilen balık. Biz de bugün lezzet hikayelerinde onu konuşalım dedik. Sevgili Mehmet Efe, hoş geldiniz.
Hoş bulduk Nihin Hanımcığım.
Evet, sağlık açısından da gerçekten çok önemli bir protein kaynağı ama lezzet açısından da tüm balıklardan farklı. Evet. Ve siz televizyon programı için de gittiniz galiba. Evet. Balık avlamaya. Nasıl aynen geçti öncelikle? Tam zamanı galiba.
Tabii,
değil mi?
Tabii şu anda tam zamanı. Aslında Eylül 15'te itibaren yani balık yasakları biter bitmez Marmara bölgesinden başlayıp böyle Karadeniz'e doğru avlanma başlıyor ama lezzet anlamında en lezzetli olduğu zaman aslında bu zamanlar. Hmm. Yani Kasım ayının 15'inden sonra denizlerin daha da soğumasıyla hamsi balığı yağlanıyor. Ama şunu söyleyeceğim. Şimdi dinleyenler olursa özellikle Karadenizler hamsi başka, balık başka diyecekler.
Evet.
Yani tezgahta bile satılırken, hatta bu sokak aralarında bile satan vardı Giresun'da. Evet. Balık var, hamsi var diye bağırıyor.
Yani balık başka,
balık
hamsi başka,
hamsi başka. Balık başka bir şey onun, evet, için. Hamsi...
Doğru, Karadeniz kültüründeki, evet, yeri çok farklı.
Çok farklı.
Ama hani şimdi artık tezgahlarda hamsi bile çok pahalı diyoruz ama yayına girmeden önce bir şey söylediniz, benim çok dikkatimi çekti. Hamsiye hiç pahalı denilmesin dediniz. Nedir zorluklar, nelerle karşılaştınız ki?
Önce oradan başlayalım o zaman aslında. Muharrem Fat diye bir kaptanımızla çıktık biz açığa. Türkiye'nin ikinci büyük teknisi hamsi balığı avlayan, hamsi avlayan. Hı hı. Sabah akşam üstü saat 6'da çıkılıyor. Sabah saat 8'de geri dönülüyor. Hani erken teknenizi doldurursanız erken de geliyorsunuz. Hı hı. İkide de geldikleri oluyormuş zaten.
Yani ağları atıp dönmüyorsunuz, kalıyorsunuz.
Tabii tabii, ağları atıyorsunuz, topluyorsunuz balığı, teknenizi koyuyorsunuz. Her teknenin kendine göre kotası var. İşte 10 tonluk tekneler var, 20 tonluk tekneler var, 50 tonluk tekneler var. O hakkınız olan, istika hakkınız olanı topladıktan sonra bir daha toplayamıyorsunuz zaten. Onun için geliyorsunuz kenara, kasalayıp gönderiyorsunuz. Neden zor? 6'da çıktık, 40 kişi teknede. İşte kaptan kamerası bile 4-5 kişiden oluşuyor. Çünkü hani birisi oradaki radarlara bakıyor, birisi aşağıdaki tayfalarla uğraşıyor, yemek yapan var. Çünkü tabii hayatınız orada geçiyor. İşte Muharrem Kaptan 3 nesilden beri dedesinden babasına, babasından kendine geçmiş. Bu işle uğraşıyor. Çekçek dediğimiz eski teknelerle başlamışlar ilk. Sonrasında şimdi
şu gır gır.
Evet. Bunlar da hep gır gır ama evet, şimdi artık tabii lüks, daha lüks gemiler. İşte aşağı yukarı 60 metrelik bir tekneydi. Büyükçe bir tekne. Ama şöyle bir zorluğu var. Geziyorsunuz Karadeniz'de. Hani bu mısır hasat etmek, buğday hasat etmek gibi bir şey değil. Çünkü yeri belli değil balığın. Evet. Balık nereye giderse siz oraya gitmek zorundasınız. Hatta mesela 10 tonluk bir şey buldu, balık kütlesi buldu. Dedi ki 40 kişiyi burada çalıştıramam ben. 3 saat boyunca o atacağız ağları, hmm, balığı toplayacağız ve 10 ton geçecek elimize. Bizim geri kalan 30 tonumuz açıkta kalacak. Onun için hani daha büyük bir sürü bulmamız lazım. Bulduğumuz sürüyü bile bıraktık. Ama işte herkes nasibini yer. Arkadaki 10 tonluk tekne gitti onu topladı mesela.
Evet.
O da onunla, yani Karadeniz müthiş bir işte verimlilik anlamında
derya
olsun. Derya. Aynen, derya böyle. Ve bir tam anlamıyla hasat yeri. Hani
evet,
nasıl tarlaya gittiğinde insanlar hasat ediyorsa bu insanlar da, kaptanlar da oraya gidip işte nerede balık var, nerede şuradan esiyor, bu tarafa gidelim deyip kendi aralarında haberleşerek müthiş bir organizasyonla o balıkları orada avlayıp hiç vakit kaybetmeden hemen orada buzlayıp koyuyorlar şeylere, kasalara, o beyaz köpük kasalarda. Hı hı. Kenara geldik hemen. Kenarda işçiler bekliyor,
yani
tırlar bekliyor.
Yani teknenin içinde hemen buzlanıyor.
Tabii tabii.
Sahneye yani, çıkması beklemiyor yani.
Şöyle diyelim, bizim gittiğimiz tekne büyük olduğu için yanında bir tane daha taşıyıcı tekne vardı. Hmm. Avladığını yan tekneye aktarıyor. O aktardığını da hemen sahile götürüyor. Sahile giderken bütün işçiler çalışıyorlar. Hmm. Kasalamaya başlıyorlar onları. Sahile vardığında böyle neredeyse 1/4 kasalanmış vaziyette oluyor zaten. Hı hı. Hemen şey yanaşıyor kamyon, soğuk havalı araçlar var, onların içine dolduruyorlar. Orada fiyatın oluşması da çok ilginç. Nasıl fiyat oluşması? Şimdi biliyor ki herkes orada yanaşmış, balıklar geliyor, bir tanesi abi nereye gönderiyorsun malı diyor. Ya Ankara düşünüyorum. Abi Ankara'ya çok mal çıktı şimdi diyor. İstanbul'a mı yollasak acaba diyor. Çünkü ne belli oluyor böyle. Siz nereye çok giderse orada balık ucuz.
Evet.
Halde. Yani 8 kamyon Ankara'ya gelirse, 2 kamyon İstanbul'a giderse, İstanbul'da balık 5 liradan bir anda 15 liraya çıkıyor.
Evet.
Onun için hani fiyat dalgalanmaları aslında çok yüksek ve tüketici aslında çok pahalı yiyor bu dalgalanmadan dolayı. Neden? Çünkü kasası 50 lira 60 lira olan, yani 3 liraya civarında kilogramı gelen balıklar, biz pazarda 10 lira 15 liraya hamsi yiyoruz. O da neden? Şimdi işte bir gün geliyor bir gün gelmiyor ya, o da karını stabilize etmek için fiyatı belirlemiş belli bir yerde. O fiyattan
yani
satıyor.
Yani her tarafa aynı ölçüde gitmiyor. İşte hayır. Ankara'ya 8 giderken İstanbul'a 2 gitmiş oluyor.
Bazen evet. Orada karar veriliyor işte. Hı-hı. Orada karar verildiğinde o ilin fiyatı belli oluyor.
Evet.
Diyor ki Antalya'ya yollayalım. Ama diyor ki çok geç kaldık, yani sabah hale yetişmez bu mal Antalya'ya diyor. Samsun'da indirelim diyorlar. Böyle hep bir yarış halindeler ve bunun hep stresini yaşıyorlar, riskini taşıyorlar.
Bu da fiyata
tabii fiyata ekleniyor, yansıyor. Tabii. Mutlaka fiyata yansıyor. Orada yani kaptan bile dedi ki yani bu düzenin değişiyor olması lazım. Çünkü ben hep ucuza balık satıyorum. Benim satış fiyatım hiç değişmiyor. Ben 50 lira 60 lira kasa fiyatı, yani kilogram 3 lirayla 4 lira arasında satıyorum. Ama orada fiyatlar değişiyor artık. Bunun yerine bir sistem kurulsa, bunun örnekleri Avrupa'da var. Bir kooperatif sistemi kurulsa, hı hı, düzenli olarak işte senin hakkın Ankara'ya 2 kamyon, İstanbul'a 3 kamyon,
evet,
Bursa'ya.
Evet.
Yani böyle bir satış planlaması yapılsa, hem onlar alacakları parayı bilecekler, kazanacakları parayı bilecekler, hem de tüketici daha ucuza
bu... Yani kaç saat denizin üzerinde o balığı avlamaya, evet, çalışıyorsunuz ama kaç liradan satacağınızı
belli değil,
nereye gideceğini bilmiyorsunuz.
Aynen,
evet,
öyle. Evet. Yani Karadeniz'i o kadar dolaşıyorsunuz sabah, yani diyor ki bazen çıkıyoruz akşamüstü 6'da sabah, çünkü zamanı 8'e kadar herkes, bütün tekneler limana yanaşmak zorunda, cezası, hı-hı, var. Limana yanaşıyorsunuz ama hiçbir şey tutamamışsınız.
Ya.
Ya o kadar bütün gece gezdiniz, bütün gece mazot yaktı o tekne. Bir de küçük tekneler değil, hı hı, bunlar, yani böyle 300 beygirlik 500 beygirlik tekneler ve orada o kadar mazot yakıp hiçbir şey kazanamadan eli boş geldiğimizde oluyor. Ama Karadeniz bu berekettir deyip sineye çekiyorlar böyle.
Evet.
Ama o vire bismillah deyip çıkmak oradan tekneden çok keyifli bir şey. Denizi yara yara geziyorsunuz orada. Orada hemen taze çıkan hamsiden size hemen bir hamsi yapıyorlar. Orada ellerinizle gecenin bir yarısında balık yiyorsunuz. Tabii bunlar çok keyifli ama tabii işin zor yanları da yok değil.
Evet, dolayısıyla tezgahlarımızdaki balığa da pahalı demeyelim. Özellikle hamsiye, evet, diyorsunuz. Evet, sonrasında neler söyleyeceksiniz? Pişirilmesi var, saklanması var, tavası var, buğulaması var.
Evet, bunları söyleyeceğim ama orada avlamakla ilgili bir şeyi de söylemek istiyorum. Çünkü herkesin böyle bir algısı var. Diğer balıklar için çok geçerli ama hamsi için geçerli olmayan bir şey. Çok avlanırsa biter gibi bir ön yargı var.
Hı hı.
Hamsi için bu geçerli değil. Çünkü hamsi sadece Karadeniz'de yaşıyor. Bir yerlere gitmiyor. Gittiği en uzak yer Marmara. Belki oradan kaçır olursa Kuzey Ege'ye kadar, Çanakkale'ye,
evet,
kadar falan, böyle hani oralara kadar ancak gidebiliyor. Çünkü hamsinin yaşam döngüsü o Marmara'dan çıkıp bütün sahil boyunca işte Karadeniz'i geçip oradan Gürcistan'a, oradan yukarıya Odesya tarafına, oradan Kırım'a, Kırım'dan Bulgaristan kıyılarına, Bulgaristan kıyılarından tekrar İstanbul'a, oradan tekrar Marmara'ya giriyor, oradan tekrar aynı. Bir yıl içerisinde yaptığı döngü bu.
Hı hı.
Karşı kıyılara gittiğinde doğum yapıyor, orada yavrular büyüyor, onlar İstanbul'la birlikte, diğerleriyle birlikte tekrar böyle bir döngüde dolaşıyorlar.
Evet.
Ve toplam ömürleri 3 ile 4 yıl. Hı. Yani bir hamsi yakalanmadığında 4 yıl sonra ölüyor zaten.
Evet.
Böyle bir döngü olduğu için, bunu bilmiyordum, orada kaptanımdan öğrendim. Kaptanım dedi ki bu Karadeniz'de avlanarak hamsi bitmez. Ama bu Karadeniz'i kirlettiğimiz müddetçe hamsi biter.
Evet.
Yani asıl suçu...
Sahip çıkmalıyız o anlamda denizlerimize. Kesinlikle.
Onun için önemli olan daha çok avlanıyor avcılara suç bulmak değil de o denizi işte İstanbul'dan, Bulgaristan'dan, Rusya'dan, Ukrayna'dan o Karadeniz'i kirletiliyor olmasına, o havzayı kirletiliyor olmasına engel oluyor olmamız lazım.
Ki avlanma için sanıyorum denetimler çok sıkı. Tabii, tabii. 8'e kadar dönmüş olmamız gerekiyor. Yoksa cezası var dediniz.
Aynen öyle. Sadece o değil. Mesela kapasiteniz var. Siz 50 ton avlayabilirsiniz. Kotanız var bununla ilgili. 50 tonu geçip...
O kotanın kotayı tekne mi belirliyor? Teknenin
tabii teknenin
boyutu
büyüklüğü
mu?
Evet. Belirliyor. Ve bununla ilgili işte... Hatta şu anda öyle ki mesela siz 50 metre tekneniz var, para kazandınız, ben bu sene 60 metrelik bir tekne alacağım diyemiyorsunuz. Hmm. Sizin bir kere ruhsatınız var. Yani siz dedeniz ya da babanız bundan önce 20 metrelik bir tekneye 20 tonluk bir kota aldıysa sadece bütün hayatınız boyunca o tekneyle avlanıp o kotayla yaşamak
yani
zorundasınız.
Onu büyütme şansımız yok.
Büyütme şansınız da yok. Hmm. Çünkü... Bitmesin diye hani bu
evet.
Sadece şey için değil, hamsi için değil, diğer balıklar da riske girmesin diye bununla ilgili devlet bir kota koymuş vaziyette. Bu kotayı aşanlara da para cezası var.
Hı hı.
Para cezaları da hani 30-40 bin liralar olduğu için hiç kimse bununla ilgili riske girmiyor. Onun için hani bu denetimler yapıldığı müddetçe bir de hemen onu da söyleyelim. Alırken özellikle tüketiciler aldığınız balık 9 santim 10 santim olmak zorunda. Birazcık daha büyük olabilir ama 9 santimin küçüğü olan hamsiyi satın alamıyorsunuz. Tezgaha da çıkartırken orada elek gibi diyelim ona, o küçük balıkları tekrar geri atıyorlar denize.
Hmm,
yani
büyüsünler
diye. Onun için zaten mevsim anlamında da o 9 santime yaklaşıyor aşağı yukarı bizim kıyılarımıza geldiğinde
evet.
Minimum. Onun için oralarda yapılıyor. Ben Ege'de hamsi olduğunu şöyle duymuştum. Ta Mersin'e kadar kaçan sürüler var. Ama onlar şey sürüler hani Ege'deki de öyle hani küçük sürüler. Öyle çok büyük bir avcılığın yapıldığı tek yer Marmara ile Karadeniz. Ve bütün yıl boyunca buralarda o insanlar avcılık yapıyorlar.
Evet ne güzel çok keyifli o kadar güzel anlattınız ki. Yani keşke ben de oralarda olsaydım evet. Gibi düşünüyor
güzel.
İnsan. Şimdi tabii avlandıktan sonra gönderilme kısmını da paylaştık İşte, dinleyicilerimize. Evet. Sonra bir de onun dondurulması var. Dondurulduktan sonra çözdürülmesi, pişirilmesi, hı-hı. Pişirilirken tavası, buğulaması o kadar çok
aynen
ki
öyle
pilavı.
Evet. Orada gördük bunların çeşitlerini tabii. Dondurulması ile ilgili fazla avlanan, o anda piyasaya çıkmayacak olan ya da cumartesi pazara denk gelen günlerde orada büyük buzhaneler var. O birçok teknenin ya da teknecinin ortak olduğu o soğuk havada öyle söyleyeyim ki -40 derecede yapıyorlar, şokluyorlar bunları. Tazeliğini daha iyi koruyabilsin diye. Geçtiğimiz haftalarda dondurulmuş gıda kullanmıştık,
evet,
konuşmuştuk. Orada -40'a çıkartıp yani balık -18'de saklanıyor. Onun için tazeliği kesinlikle kaybolmuyor. Ama o balıklar böyle Mart, Nisan'a kaldığı zaman ancak hani artık hiç hamsi kalmadığında avlamak için o zaman piyasaya çıkan hamsiler. Neredeyse şöyle söyleyelim. Ekim 15'ten Mart 15'e kadar yediğimiz bütün hamsiler aslında günlük ve taze geliyor. Yani balık tezgahlarında da görürsünüz herkes hamsinin özellikle pazarlama stratejisini şey üzerine kurmuş. Bu kadar alayım, o kadarlık satayım, yarın bir daha satayım alayım. Çünkü taze olunca daha lezzetli. Bir de orada öğrendiğim bir slogan var, öyle diyorlar. Diyorlar ki hamsi deniz kokuyorsa tazedir. Balık kokuyorsa artık hamsi değildir.
Değildir. Aa, çok güzel. Hamsi ile ilgili neler varmış. Benim de yeni öğrendiğim. Çok hoş gerçekten.
Ama o kadar ki onların hem mutfak kültürlerinde hem de yaşam tarzlarının bir parçası olmuş artık.
Evet.
Kültürün bir parçası.
Evet.
Yani sadece yemek değil hamsi onlar için.
Ama Türk kültürünün de çok önemli bir parçasıdır hamsi. Çünkü hamsi sevmeyen çok nadirdir.
Tabii,
duymadım
tabii.
Ben.
Aynen,
yani
aynen.
Kılçığını bile temizlemezler onun. Kuyruğuyla yerler falan yani değil mi?
Onu şöyle de diyebiliriz. O bölge için ve Türkiye'ye etkisi anlamında kendisi küçük, etkisi büyük bir
büyük.
Yiyecek.
Evet.
Bir kültür ürünü. Hatta öyle ki oyunlarında mesela kızlar ya da erkekler buralardan gümüşler sallandırıyorlar. Hamsi şeklinde.
Evet.
Denizin üstündeki o dalgalanma, o pırıltıyı vücutlarında bir gösterge olarak kullanmışlar. O kadar kültürün içerisinde çakı yapıyorlar. Çakının şekli hamsi şeklinde. Yani kabzası değil. Yani neredeyse bıçağın şekli bile hamsiye yakın ve onun boyutunda. Yani onun için o bölgede hamsi onlar için yaşamlarının temel taşlarından
çok önemli. Evet,
çok
parçası.
Önemli. Çok önemli bir parçası. Yemeklere gelince mesela hemen Giresun'a özgü orada bizde hamsi çıtırdatması diye bir şey yaptılar.
Hamsi kuşu mu?
Hayır. Değil, bu hamsi bu çıtırdatması. Başka. Evet. Bu sahanlar vardır ya, yumurta sahanları. Evet. Onun içine içi temizlenmiş, kafası alınmış hamsi böyle birer sıra olacak şekilde, yani altı sadece tavaya değecek şekilde diziyor. Altına biraz sıvı yağ koyuyor. Fındık yağı olursa onlar için daha iyi. Evet. Benim için zeytinyağı olursa daha iyi. Sonra çok az su koyuyor, böyle tabanını gene kaplayacak kadar. Üstüne de kocaman bir parça şöyle yuvarlak tereyağı koyuyor. Ağzını kapatıyor. Şimdi aslında buğulama gibi olması gerekir değil mi onun? Hayır, o su orada iyice kızıyor, çıtırdıyor, yağ da üstünden akıyor. Ve böyle aşağı yukarı 15 dakika sonra bir açıyorsunuz. Kuyrukları havaya kalkmış vaziyette. Böyle çıtır çıtır hamsiler. Ona hamsi çıtırdatması diyorlar. Çünkü tavayı açtığınız anda o tereyağından kaynaklı böyle müthiş bir çıtırtı sesi geliyor. Evet. O çıtırtı sesinden hamsi çıtırdatması Giresun'a özgüymüş bu. Ondan yedik. Müthiş keyifliydi, lezzetli tabii ki. Ve dediğiniz gibi hiç kılçığını bile çıkartmaya gerek kalmadan ağzımıza atıp yedik keyifle.
Tabii afiyet olsun.
Sağ olun, çok teşekkürler. Tabi buğulaması var. Onlar mesela buğulamasını yine bizim buğulama yaptığımız gibi değil de gene böyle tavaya dizip üstüne soğan koyuyorlar halkalarla. Şeyi lezzetlendiriyor, hamsiyi lezzetlendiriyor ve diyor ki suyu uçmasın, buharı uçmasın diye soğanla onun üstünü kapatıyor. Soğan yemek istemeyenler atıyor sonra. Evet. Öyle buğulama yapıyorlar mesela. Şey gene mısır unundan, çünkü herkes mısır unu sevmiyormuş, normal undan bildiğimiz çıtır çıtır hamsi tavalar yağda yapıyorlar.
Evet. Ama Karadeniz'de genellikle mısır unundan
yapılıyor. Tabii mısır unu, oralarda mısır unundan yapılıyor genellikle. Ve her ne kadar 101 çeşidini yapsalar da diyor ki bunun 3 hali var Giresun için. Yani ben burada halka sattığım işte mısır unuyla kızartma, soğanla buğulama yapma, bir de hamsi çıtırdatma dediğimiz tereyağlı olanı. Bunun dışındakiler evet. Mesela hemen var dedi burada, çıkarttı bir tane turşusunu çıkarttı. Yani bildiğiniz
hamsi turşusu.
İçine sirke koymuş, tuz koymuş, biraz sarımsak koymuş, kapatmış. Görüntüsü anlamında aslında lekarda dediğimizi küçük lekardaya dönüştürmüş, lezzetli. Ve hani çok yenir mi? 5 tane 10 tane yiyemezsiniz ama 2 tane 3 tanesini çok rahat yiyebileceğiniz lezzetli, farklı bir damak tadı.
Evet, bu damak tadıyla bizi buluşturduğunuz için bugünden dolayı çok teşekkür ediyoruz.
Biz teşekkür
sevgili Mehmet Efe. Çok keyifli bir sohbetti yine. Tabii ki hamsi her zaman sağlık açısından, protein açısından çok önemli bir besin kaynağı. Mevsimi de bol. Özellikle de şimdi hafta sonu, dolayısıyla bu hafta sonu tüm evlerde hamsi pişecek.
Pişisin,
gibi.
Mutlaka. Hem omega 3 anlamında hem protein anlamında çok önemli.
Evet, çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür Haftaya ederim. Yine birlikte olacağız.
Sıkıldım artık ben, sevemem yeniden. Başıma gelenler hep senden. Yıkıldım artık ben, sevemem yeniden. Başıma gelenler hep senden. Kaçardın hep benden, şimdi peşimdesin. Söyle neden değiştin böyle birden? Kaçardın hep benden, şimdi peşimdesin. Söyle neden değiştin böyle birden?
...15.30 Türkiye'de saatlerimiz ve Fransa'ya uzanmak istiyoruz. Telefon attığımızda sevgili Aslı Ulusoy Pannuti var. Merhabalar, hoş geldiniz Hayatın Seslerine.
Merhabalar, Paris'ten.
Alo?
Alo, duyuyor musunuz beni?
Alo?
Alo?
Sevgili Aslı Ulusoy Pannuti, ben sizi duymuyorum ama siz beni duyuyorsunuz anladığım kadarıyla.
Evet, ben sizi iyi duyuyorum.
Peki, o zaman şimdi eski Roma'dan günümüze bir askerin yerinde başlıklı bir sergiden söz edeceksiniz bugün herhalde. Buyurun, söz sizde.
Teşekkür ederim. Şöyle ki, öncelikle açıldığı yerin adını söyleyelim. Askeri Müze'de, Fransız Askeri Müzesi'nde açıldı bu sergi. Ve bulunduğu yer itibariyle Fransızların övünç kaynağı bir yapının içerisindedir. Şöyle ki, Envalid'dir bu yerin adı ve Napolyon Bonaparte'ın mezarının da olduğu çok büyük bir kompleks binadır. Bu binanın içinde yer alan askeri müzede zaman zaman büyük prestij sergileri açılır. Onlardan bir tanesi de 28 Ocak 2018 tarihine kadar sürecek olan Eski Roma'dan Günümüze Bir Askerin Yerinde başlıklı sergiydi. Şöyle ki 1 milyon 300 bin ziyaretçiyle yılda Fransa'nın 5. büyük müzesi sayılan bu mekan ziyaretçilerinin %70'inin yabancı olmasıyla gurur duyar. Yabancıların çok ilgi göstermesiyle gurur duyar. Bu nedenle sergiyi İngilizce'de hazırlamışlar kısmen. Dolayısıyla Türkiye'den ya da Avrupa'nın çeşitli kentlerinden sergiye rahatlıkla gider arkadaşlarımız, gidebilirler İngilizce olduğu için. Yine şöyle söyleyelim, normalde koleksiyonlarında, müze koleksiyonlarında 500 bin parça var. Ve Doğu dünyasından, özellikle vurguladıkları Doğu dünyasından, örnek olarak da verdikleri Osmanlı ordusundan da çok güzel örnekler var, kasklar vesaire. Ve 20 bini kalıcı koleksiyonda gösterilirken bu eserlerin, geriye kalan 500 binin içindeki geriye kalanlar bu türden açılan geçici sergilerle halka ve yabancı turiste gösterilir. Şimdi Eski Roma'dan Günümüze Bir Askerin Yerinde sergisine gelecek olursak, 2000 yıllık süreçte askerlerin günlük hayat koşulları, ayakta kalabilmeleri için gereken temel gıda, temel malzeme vesaire üzerine çok güzel başlıklar altında, birbirinden ilginç, son derece insani, uykusundan yıkanmasına, giyiminden sırt çantasına, cephaneye, taşıdığı cephaneye, yemesine içmesine, iletişimine, kamuflajına, zor hava şartlarında ayakta kalmasına, çarpışmaya ve hatta ölüme uzanan başlıklarla çok güzel izah etmişler. Günlük hayatta kullandıkları nesneleri, objeleri koymuşlar. Onun yerine, onların yanına çok güzel resimler koymuşlar. Milattan önce 1. yüzyıl tarihli bir Roma çadırı var mesela. Roma çadırından bir parça var. Aynı dönemden bir ustura kalıntısı yine sergilenen nesneler arasında. Sergi düzenleyicileri ve müze müdürü General Alexandre'dan Dr. Serier büyükçe bir basın toplantısı yaptı. Ben o basın toplantısındaydım ve toplantı boyunca vurguladıkları 3 konu vardı sergiyle ilgili. Birincisi, bu sergiyle ilk kez Fransız Askeri Müzesi'nde daha önce açılanlardan farklı olarak Sadece konunun tarihi yönüyle yetinmemişler, günümüz fotoğrafçılarının kareleriyle de konuya güncellik kazandırmaya çalışmışlar. Zaten serginin tanıtım toplantısında söz konusu iki Fransız savaş fotoğrafçısı arkadaş da vardı. Birinin adı Edouard Elias, diğerinin adı Philippe de Poulpiquet. Elias 2014'te Fransız ordusunun günlük yaşantısını Orta Afrika'da izlemiş, çok genç bir fotoğrafçı. İlk önce fotoğraflarıyla çok ilgilenmemişler projesinden söz ettiğinde. Ancak o serbest gazeteci olarak gitmiş ve ortama girmiş. Başlangıçta çok yadırgamışlar onu. Sivil biri elinde fotoğraf makinesiyle geziyor diye şüpheyle bakmışlar. Ancak ne zaman ki ben askerler için bir tehdit oluşturmadığımı onlara ispat ettim, ondan sonra onlar bana günlük yaşantılarından, endişelerinden, korkularından söz etmeye başladılar diye anlattı. Yine ortaya çıkan karelerinden bir tanesi serginin çok etkileyici afişi olmuş. Poulpiquet ise diğer fotoğrafçı arkadaşımız 2012-13 yıllarında Afganistan'da çalışmış. Fransız ordusunun askerlerini izlemiş, takip etmiş. Fransa'ya dönüşünde ise çok ilginç bir şey yapmış. Afganistan'da hayatını kaybeden ya da yaralanan askerlerin ailelerini bulmuş. Onların acılarına ve yaslarına tanık olmuş. Sergide çok ilginç bir şey çıkmış böylece ortaya. Takip ettiği bir dul hanım, eşini Afganistan'da kaybetmiş olan bir dul hanımın, ki adı Delphine Miloş, eşinin kişisel eşyası olup da ölümü üzerine ordu tarafından kendisine teslim edilen parçaları, kişisel eşyasını alıp bir çekmeceye koymuş ve o çekmecenin fotoğrafını çekmiş fotoğrafçı arkadaşımız Poulpiquet. Çok etkileyici bir fotoğraf o. Sergi düzenleyicileri akıllıca bir şey yapmışlar. Hemen Miloş'u aramışlar, Delphine Miloş'u. Aynı malzemeyi istemişler ve reprodüksiyon yapmışlar bu çekmeceyle. Ve bir vitrin hazırlamışlar. Hemen karşısındaki vitrinde ise milattan önce 40'ta ölen bir Romalı askerin mezarına yakınları tarafından konmuş olan eşyayı görüyorsunuz. İnanılmaz etkileyici. Aradan 2000 yıl geçmesine rağmen kişisel eşyayı koruma arzusunu askerin, askerden geriye kalanın çok güzel tasvir eden bir görüntü o. Yine bunun dışında özellikle vurguladıkları şeylerden bir tanesi eski Roma'dan günümüze askerlerin günlük hayatlarını sürdürme, hayatta kalma ihtiyaçlarının neredeyse aynı olduğu. Çok şaşırtıcı. Mesela sırt çantalarında taşıdıkları yük, ki onların tamamen günlük ihtiyaçlarını taşıdıkları bir yük o, 35 kilo. Hiç değişmemiş. İnanılmaz bir teknolojik gelişme olmasına rağmen 35 kilonun altına düşülememiş. Ya da günlük tayın miktarı aynı. Aynı miktarda yiyorlar. 2000 yıldır değişmeyen bir şey o. Yine Fransız ordusunun, o çok güzel bir örnekti verdikleri yine. Fransız ordusunun Afrika'da güneşten korunmak için askerlerin kendilerine yapmış olduğu tamamen ağaç dallarından kulübelerin aynısının Sezar'ın ve 13. Louis'nin askerleri tarafından da yapıldığını anlattılar. Evet. Bu anlamda çok etkileyiciydi. Yani işin hep çok insani boyutunu vurguluyor sergi. Yine serginin altını çizdiği üçüncü konu odak noktasını oluşturan, askerliğin odak noktasını oluşturan çarpışma anlarının aslında bir askerin günlük hayatını doldurmadığı, çok küçücük anlar olduğu, çok kısa anlar olduğu günlük hayatı içerisinde. Ve askerlerin işlerinin büyük bölümünün antrenmanlarla, bir yerden bir yere taşınmalarla ya da boş zaman doldurma çabasıyla, zaten bu yüzden çeşitli sanat eserleri de görüyorsunuz dünyadaki askeri müzeleri gezdiğinizde, askerlerin savaş sırasında yaptıkları tırnak içinde can sıkıntısından, o evet, son derece gergin anları beklerken.
Evet, çok teşekkür ederim.
Bir şey eklemek istiyorum. General Dan Doktor Seriez, ki müzenin müdürü kendisi, ilginç bir şey söyledi. Dedi ki askerlerin günlük hayatını daha ayrıntılı okumak istiyorsanız edebiyatta çok güzel iki eser var. Türkçe'ye de çevrilmiş olan. Bir tanesi Dino Buzzati'nin Tatar Çölü. Bir tanesi Julian Gracq'ın Sirte Kıyısı. Bu her ikisi de Türkçe'de var. İlgili bütün arkadaşlara öneriyorum, dinleyicilerimize öneriyorum.
Evet.
Yine en son şunu diyelim. Paris'teki asker sergisi, kısacası, kahramanlığın çok ötesinde insani bir mercekten bakmaya çalışıyor konuya. O anlamda zannediyorum askeri konularla ilgili olsun olmasın.
Herkesin ilgisini çekebilecek bir sergi diyorsunuz sevgili Aslı
Evet,
Ulusoy Pannoti.
Evet, kesinlikle görülmeli. Paris'e
çok teşekkür ediyoruz.
Sıralarda geçsinler.
Çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Bundan sonraki sohbetimizi başkentte stüdyomuzda gerçekleştirmek üzere. Hoşçakalın.
Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere Ankara'da. Selamlar.
İyi günler, sağ olun.
Sevme yanarsın, sevil neşelen, sevme yanarsın. Bir sarı saçı okşar kanarsın. O bir gölgedir, varlık sanırsın. Bir sarı saçı okşar kanarsın. O bir gölgedir, varlık sanırsın. Sevil ve sevme.
Türklerde spor kültürü. Ve köşemiz başlıyor sevgili dinleyenlerimiz. Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Öğretim Üyesi, Sporda Psikososyal Alanlar Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Sayın Özbay Güven'le birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk Nilgün Hanım.
Evet, Türklerde okçuluğa devam ediyoruz. Geçen hafta birazcık paylaşmıştık ok atma yarışmalarıyla. Bugün devam edeceğiz. Şimdi bu yarışmalar hakkında bize birazcık bilgi verir misiniz hocam? Nasıl yapılırdı yarışmalar?
Memnuniyetle Nilgün Hanım. Türklerde okçuluk ile ilgili yarışmaların bir çeşit savaşa hazırlık olduğunu söyleyebiliriz. Bilindiği gibi ok atma yarışmalarında çeşitli hedeflere, yine çeşitli mesafelerden yapılan atışlar ve kaydedilen isabetler esastır. Bunun dışında başka şekillerde de yarışmalar yapılıyor. Şöyle ki, Türkler ok atmakta yarışmayı oktaşmak veya ok atışmak deyimleriyle ifade ediyorlardı. Kaşgarlı Mahmud'un verdiği bu bilgilerden bazı insanların başkalarıyla yarış için ok atmayı adet haline getirdiklerini anlıyoruz. Bu işin ne derecede yaygın olduğunu belirtmeye yetiyor. Türkler çok iyi ok atanlara nişancı anlamında atım er diyorlar ve böyle kimseleri diğerlerinden ayırt ediyorlardı. Bu da iyi ok atanlara verilen önemi gösterir kanaatindeyim. Böyle kimselere bazen sadece atım da denilmekteydi. Ayrıca ok yapan kimseyle savaşta ok ile savaşana olduğu gibi ok atıcılarına da günümüzde olduğu gibi okçu deniliyordu. Türkler ok atışlarında kullandıkları hedef tahtasına amaç diyorlardı. Osmanlılardan önce 3 çeşit ok atışı yapılıyordu. Bu atışlardan ikisi nişanı vurma puta atışı diyoruz. Diğeri darp vurma, kütük veya kalkan gibi sert şeyleri delmek için yapılan atışlar. Ve savaşa hazırlık amacıyla yapılıyordu tabii ki bunlar.
Evet.
Bir de menzil atışları dediğimiz en uzağa oku düşürmek. Ok meydanlarında spor okçuluğu olarak yapılıyordu bu. Ve İstanbul Ok Meydanı tekkesi de Hıdrellez günü 6 Mayıs'ta açılır ve ok atışları 6 ay boyunca her pazartesi ve perşembe günleri burada yapılmaktaydı.
Evet. Peki hocam nişana, buta, puta dediğimiz ok atma yarışması nedir? Biraz da ondan söz eder misiniz lütfen?
Nilgün Hanım, iki kişi veya iki takım arasında yapılan nişanı vurma atışları demek oluyor bu. Ve atış yapılan yere sofa deniliyor. Nişan genellikle sepet veya bir tahta üzerine beyaz boya ile yapılmış çember şeklinde olup atış bu beyaz kısma yapılıyor. Nişan tahtası veya sepet atış yapılacak yerden 200-300 adım uzağa konuluyor ve atıcılar oturarak, dizüstü durarak veya ayakta nişan alıp bu ipin altından atışlarını yapıyorlar. Nişana isabet edenler sayılıyor. Kimin oku fazla nişana saplanmış ise ödülü o kazanmış oluyor ve nişana atışın kendine has da kuralları vardır.
Evet. Peki bir de darp vurma var okçulukta. Bu nedir hocam?
Genellikle tunç kalkanlara, cam bardaklara, aynalara ve tunç zillere yapılan bir atış. Bunun için özel surette yapılmış yay ve oklar kullanılıyor. Darp atışları çok sert yayları çekmeye önem veren Büyük Selçuklu Devleti Sultanları zamanında ordunun eğitimi sırasında yapılmaktaydı. Darp vurma padişahların yaptırdığı düğünlerde özellikle cündiler yani profesyonel biniciler tarafından gösteri sporu olarak yapılmaktaydı. Kanuni Sultan Süleyman'ın 1534 ve 1536 yıllarında yaptırdığı iki düğün ile Sultan 3. Murat'ın 1582 yılında yaptırdığı sünnet düğünlerinde bu tür darp vurma gösterilerinin yapıldığını biliyoruz.
Peki kaba ok atma?
Bu çok önemli. Bu da çok eğlenceli, evet, zevkli bir sportif yarışma oluyor. Spor alanının ortasına Nilgün Hanım dikilmiş yüksek bir aracın ve direğin tepesindeki kabağa at koştururken ok atıp vurmak. Türklerin çok eskiden beri yaptığı bir spor türüdür ve Türkler gittikleri her ülkeye bu sporu götürdüler. Kıpçak Türkleri Mısır'a, Babürşah Hindistan'a, Selçuklular İran'a ve Anadolu'ya götürüp savaş eğitimi yaptılar. Bazı şehirlerde bu sporun yapıldığı alanlarda da kabak meydanı deniliyordu. At üzerinde ok atmaya yönelik bu sporu yapmalarının tek amacı düşmandan kaçıyormuş gibi manevra yapıp geriye ok atarak onu vurmak için alıştırma eğitimidir.
Evet. Peki menzil atışları yarışması var bir de değil mi? Koşusu da diyebiliyoruz,
evet,
galiba.
Evet, doğru. Sizin de söylediğiniz gibi ok yarışmalarına aynı zamanda ok koşusu deniliyor. Menzil atışları ok meydanlarında yapılmaktadır ve Osmanlıların Bursa'yı alınışıyla 1326 menzil atışlarının yapılabilmesi için atıcılar meydanı yaptırdığını biliyoruz. Osmanlı Devleti'nin hemen her büyük şehrinde ok meydanları bulunduğu için buralarda ok eğitimleri ve yarışmaları da yapılıyordu. Ancak menzil atılıp taş dikilmiş meydanların sayısı 38 kadardır ve her meydandaki menzil sayısı da aynı sayıda değildir. Osmanlıların menzil atışlarında taş dikme geleneğini getirmeleri ve bunun için kurallar koymaları hiçbir millette olmayan sportmence bir buluş ve sporcuya değer veriştir. Orhan Gazi zamanından beri 500 sene sürekliliğini devam ettiren bu spor geleneğinin atıcılarının yetişmesinde ve iyi dereceler alınmasında çok büyük tesirleri olmuştur. Menzil yarışmaları ve menzil bozma atışları havanın durumuna göre yapılıyordu. Atıcı hangi hava ile atmak istiyorsa o havanın estiği günlerde atmak istediği menzil üzerinde çalışıyor. Atış yapılacağı zaman rüzgarı arkaya alarak ve rüzgarın estiği yöne doğru atış yapılıyor. Rüzgarın yönünü belirlemek için havaya ipek bir mendil atılıyor. Rüzgar mendili estiği yöne doğru götürür. Bu şekilde rüzgarın yönünün belirlenmesine dökül deniliyor. İstanbul Ok Meydanı'nda atış yapılacak rüzgar yönleri, biz ona hava diyoruz. Yıldız, Poyraz, gün doğusu, keşişleme, kıble, lodos, batı ve kareyeldir. Menzil atışları 3 boyda yapılıyor. Birinci koşu, aşağı koşu diyoruz, yeni başlayanların ve ihtiyarların koşusu. 900 geze kadar ok atabilenler buraya katılır. Bunlar 5'er ok atarlar. İkinci koşu, orta koşu, 900'cüler diyoruz. Bunlar 7'şer ok atıyorlar. 900'cülerin koşusu oluyor bu. Üçüncü koşu, baş koşu, binciler. Dördüncü koşu, 1100'cüler. 1100 gezden yukarı atanların katıldığı koşu oluyor. Daha da bunların sayıları daha sonra 7, 9 diye devam ediyor.
Evet.
Menzil atışı yapmak için ihtiyarlardan izin alan atıcı meydanın her yerinde atış yapamıyordu. Çünkü menzil atış yerleri iki bölüme ayrılmıştı. Birisi henüz 900 gezin altında atanların yani müstahıkların, diğeri de 900 gezin üstünde atan sicilde yazılı atıcıların yeriydi. Müstahıklar yalnız Ali Bali yerinde atış yapabiliyorlardı. Sicile kayıtlı olan 900, 1000 ve 1100'cü atıcılar ise Tepebaşı, Hünkar, Ayağı, Parpul, Rum, Yusuf, Haki ayağı gibi menzillerde ateş yapabiliyorlardı. Bu kurala uymayanlar ise Nilgün Hanım cezalandırılıyordu.
Peki amacı ne ki hocam bu menzil atışlarının?
Nilgün Hanım, menzil atışlarının yapılış amaçları meşk için, idman için, kabza almak için, yeni bir menzil açmak için, açılmış bir menzilde baş taşı geçip taş dikmek için, kendi adını ileri sürmek için ve yarışmak, koşu için yapılmaktaydı. Atış hangi amaca yönelik olursa olsun hepsinin hem birleşik ve hem de ayrı ayrı ritüelleri vardı. Atıcı menzil baş taşı geçmek istediği zaman hangi menzilde duracağını önceden meydan ihtiyarlarına bildiriyor, görüşlerini ve izinlerini alıyor. Atış yapılacağı gün belirlenerek o gün ayak yerinde okçusu, yaycısı, iki ayak şahidi ve o menzilde daha önce taş dikmiş bir atıcı bulunduruluyordu. Okun düşeceği hava yerinde meydan ihtiyarlarından 3 kişi bulunuyordu. Başkalarının bulunmasına izin verilmezdi. Bu 3 ihtiyardan birisi baş taşın sağında, birisi solunda ve üçüncüsü de ilerisinde durarak oku gözlüyorlardı. Atılan ok baş taşı geçerse havacılar başlarındaki tülbentleri havada sallayarak işaret verirler. Buna destar bozuldu deniliyordu. Destar bozulunca baş taş geçilmiş sayılır ve ayak yerinde bulunanlar topluca okun yanına doğru giderler. Atışın ve yapılan rekorun sayılabilmesi için salkı düşmemiş olması, yani okun ana taşın 40 adım sağa ve 40 adım solun içerisine düşmesi lazım. Eğer sağ tarafa faul düşerse, salkı düşerse, sağ tarafa yüzük takıldığı için şasta düştü. Eğer sol tarafa faul olmuşsa, salkı düşmüşse, kabza sol elle tutulduğu için kabzaya düştü denilirdi.
Evet.
Bu 17. yüzyıldan önce ki ile 17. yüzyıldan sonraki mesafeler de değişiklikler vardır. Şimdi bu 40 adım sola ve sağa düşme meselesi durumu belirliyordu. Faullük meselesini belirliyordu. Geçerli sayılan ok meydan ihtiyarlarından ve atıcının yakını tarafından saplandığı yerden dualarla çıkarılıp atıcının eline veriliyordu. Menzili bozan veya taşını ileri süren atıcının yerden çıkarılan okunun düştüğü yer belli olsun diye oraya bir nişan konulur ve baş taştan kaç adım ileri düştüğü ölçülüp hep birlikte meydan şeyinin yanına gidilerek durum anlatılır ve atıcı taşının dikilmesi için izin isterdi. İstanbul Ok Meydanı'nda yapılan menzil atışlarında Osmanlı padişahlarından Sultan 4. Murat, Sultan 3. Selim ve Sultan 2. Mahmut taş dikmişlerdi.
Evet, şimdi menzil okçuluğunda küçük kabza alma töreni var, bir de büyük kabza alma töreni var. Bunlarla ilgili neler söyleyeceksiniz? Süremizin de sonuna yaklaşıyoruz hocam.
Nilgün Hanım, çırak yani şakirt, ustasının önünde diz çökerek durur, üstadı sol eliyle bir yayı kabzasının altından tutarak bir konuşma yapar.
Bu küçük kabza.
Evet, kabzayı sol eliyle şakirdin sol eline teslim eder ve sağ elindeki bir oku veya gezi şakirdin sağ eline verip usulünce şöyle bir çektirerek indirir. Böylelikle ok çekmiş gibi olur. Bu törende küçük kabza alan şakirt üstadından atıcının tekniğini, nasıl idman yapılacağını ve bir atıcıda bulunması gereken ahlaki özellikleri öğrenmeye başlar. Büyük kabza alıncaya kadar onunla çalışır. Bu süre içinde küçükçe yayı ile hava gezini torbaya atarak idman yapar. Bu idmanlar üstadı yeterli görünceye kadar devam eder. Üstadı yeterli görünce ok meydanına giderek puta ve menzil atışlarında çalışmaya başlar.
Büyük kabza?
Büyük kabza kendisine küçük kabza veren üstadı ile ok atmayı meşk eden atıcı haki okuyla 800 geze, yeksüvar okuyla 850 geze ve pişrev okuyla da 900 geze atabilecek duruma gelince üstadının da iznini alarak meydan ihtiyarlarına gidip ihtiyarlar duanız ve izninizle müsait isem 900 gez menzile talibim der. İhtiyarlar atıcının hangi menzilde duracağını, yayının, ağırlığının o menzilde atmaya uygun olmadığını, okçusunun ve yaycısının kimler olduğunu öğrendikten sonra başka bir engel de bulunmuyorsa atışa müsaade ederler. Osmanlı Devleti'nin diğer kurumlarda olduğu gibi atıcılarında da eskiden beri uygulaya geldikleri adeti kadimeler vardı. Ok atışları da bu eski kurallara göre yapılıyordu. 1682 yılında atıcılar yasası kabul edilince o tarihten itibaren de atıcılar yasasında uyulmaya başlandı ve Osmanlı'da ok meydanlarında yapılan ok atışlarında kurallara uymayanlara müsaade edilmiyor. Bütün atıcıların kurallara uyması bekleniyordu.
Bekleniyordu. Peki hocam, İstanbul Ok Meydanı'ndan günümüze kalan tespit edilmiş menzil taşı kaç adettir?
Nilgün Hanım, 32 adet sadece.
32 adet. Evet. Evet. Şimdi daha devam edecektik belki ama süremizin de sonuna geldik. Ok Meydanı'nda en uzağa atılan menzil taşı hangileridir desem şöyle bir 10 saniye süreniz var.
Toz koparan İskender, Poyraz havasında 845.79 metre, yani 1281,5 gezi ok atmış. Yine Yıldız havasında toz koparan İskender 1279,5 gezi ok atıyor, yani 844 metre 47 santim.
Hocam, ama burada ikinci
Mahmut'un
ediyoruz.
Da tabii kırdığı
olun,
rekorlar
var.
Var
olun. Onları da daha sonra konuşmak dileğiyle. Haftaya yine birlikteyiz. Profesör Doktor Sayın Özbay Güven'e teşekkür ediyoruz. Size de teşekkür ediyoruz. Pazartesi görüşmek üzere. İyi hafta sonları. Hayatın sesleri.
Size iyi eğlenceler.